Ayrım 16.
Sayfa 169. Bush'un kabinesinde en etkili kişi, gölge başkan olarak nitelenen Baba Bush'un savunma bakanı Dick Cheney'di. Bush yönetimi iktidara gelir gelmez Orta Doğu'da daha saldırgan bir politika izleyeceğini ilan etmişti. ABD'nin bölgedeki en güvenilir müttefiki İsrail'de de buna uygun bir iktidar yaratıldı. Likud Partisi lideri Beyrut kasabı lakaplı Ariel Sharon, İsrail Başbakanı oldu. Arap halkının adını duyunca şiddet ve acıyı hatırladığı Kasap Sharon'un iktidara gelişi, Orta Doğu'da gerilimin artacağı bir dönemin işaretini veriyordu. Sharon'un zaferini ilk kutlayan George W. Bush oldu. ABD'nin 1948'de kuruluşundan bu yana İsrail'in yanında olduğunu söyleyen Bush, seçim sonuçlarından memnuniyetini belirterek, "İkili ilişkilerimiz kaya gibi sağlamdır," dedi. İki kriz ve ABD'ye artan bağımlılık. 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında ard arda yaşanan iki kriz, Türkiye'de ekonomiyi çökertme ve siyasi şekillendirme operasyonunun başlatıldığını gösteriyordu. İki kriz de aslında uluslararası operasyonla çıkartıldı. Her iki krizin arkasında da ABD merkezli uluslararası sermaye vardı. Uluslararası tekerler Türkiye'deki ulusalcı yönelişe karşı düğmeye basmışlardı. Üstelik bu iki kriz, bir yıl önceki depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de büyük bir moral çöküntüye de neden oldu. Gelir uçurumunun olağanüstü artması ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra sosyal sıkıntılar da had safhaya ulaştı. 2001 Şubat ayındaki krizin sözde gerekçesi anayasa fırlatma olayıydı. Krizin kahramanı Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'dı. Özkan'la Sezer arasındaki bir tartışmanın üzerine Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yarıda kesilmiş ve bu olay da basına yansımıştı. Bunun üzerine büyük bir ekonomik kriz başlamıştı. Oysa bu sadece görüntüden ibaretti. ABD'yi de kontrol eden uluslararası tekerler, başta Irak operasyonu olmak üzere bölgeyi yeniden şekillendirme planlarına direnme kararlılığı ilan eden Türkiye'ye karşı ekonomik çökertme operasyonuna karar vermişlerdi. Bu sürecin ardından iç siyasette de önemli değişiklikler yaşandı. Bir yandan 28 Şubat 1997'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içinde sürdürülen nifak faaliyeti bir üst aşamaya yükseltildi. Bir yandan da ABD'ye daha bağımlı bir hükümet yaratarak Türkiye'deki 80 yıllık rejimi değiştirecek bir operasyon için düğmeye basıldı. Bu krizin ardından ekonomiyi kurtaracak kahraman olarak Dünya Bankası uzmanı Kemal Derviş Türkiye'ye getiriliyordu. Basında derviş lehine olağanüstü bir propaganda yürütüldü. Dervişin ekonominin dümenine geçirilmesi, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye Cumhuriyeti yürütme organlarının hepsinin üzerinde bir yetkiyle bütün ipleri elinde toplamasını sağladı. Bu süreç, Türkiye'de kamu ekonomisinden son kalan kalelerin de birer birer düşürülmesi anlamına geliyordu. 2000 yılından itibaren milliyetçi etiketli hükümetin çeşitli bakanları ile ilgili yoğun yolsuzluk iddiaları gündeme gelmeye başladı. Kamu bankalarından sorumlu DSP'li Hüsamettin Özkan'ın, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'ın ve MHP'li Bayındırlık Bakanı Koray Aydın'ın yolsuzlukları ile ilgili çeşitli iddialar basına yansıyor ve belgeler açıklanıyordu. Öte yandan yolsuzluk iddiaları sistemi sallıyor, ABD de bundan faydalanmaya çalışıyordu. Türkiye'de Kemalist devrimin kazanımlarını Amerikan yetiştirmesi siyasi iktidarlar tarafından tek tek yıktırarak yolsuzluk rejimi yaratan ABD, sanki bu yolsuzluklara karşıymış gibi bir tavırla Türkiye'ye direktifler yağdırıyordu. 2000 yılı içinde FBI Türkiye'de resmen büro açtı. Artık iç güvenliğimiz de ABD'den sorulacaktı. Türkiye'den Kürt gruplara, Irak'la barışın. Ancak bununla birlikte Türkiye'deki bir başka irade 2000 yılı sonu ve 2001 yılı başında Irak politikasında yeni ve köklü adımlar atmaya hazırlanıyordu. Yeni açılımın ilk hamlesi Irak'la ilişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılmasıydı. Türkiye 1998 yılı sonundan beri tartışılan Irak'a büyükelçi atamasını artık gerçekleştiriyordu. Londra Büyükelçilik Müsteşarı Mehmet Akat 12 Ocak 2001'de Bağdat'ta büyükelçi olarak göreve başladı. Türkiye'nin Irak'taki diplomatik temsilciliği Körfez Savaşı'ndan sonra maslahat güzarlık düzeyindeydi. Türkiye'nin Irak politikasındaki açılımının bir başka göstergesi Kuzey Irak'taki Kürt parti liderlerinin Türkiye temaslarıydı. Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürt grupların 1974 yılındaki özerklik çerçevesinde Irak'la masaya oturması için girişimlerde bulunuyordu. KYB lideri Celal Talabani 9 Ocak 2001'de Türkiye'ye geldi. İki gün boyunca Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ve daha sonra Başbakan Bülent Ecevit'le görüştü. Türkiye, Celal Talabani'ye Irak yönetimiyle aranızı düzeltin dedi. Sağlık, resmi evrak ve diğer hizmetlerde Bağdat'la ilişkiye geçme çağrısı yaptı. Talabani, Türkiye'ye gelmeden önce Selahattin'de KDP lideri Mesut Barzani ile buluşmuştu. İki lider 1998 yılından beri ilk kez görüşüyorlardı. Aslında Barzani ve Talabani'nin Ankara'da masaya oturarak önemli bir açıklama yapmaları planlanmıştı. Fakat bu gerçekleşmedi. Barzani 4 ay sonra yani Mayıs ayında Türkiye'ye geldi. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye'nin atacağı yeni adımlar şöyleydi. Türkiye, İran toprak bütünlüğünün korunması için her türlü adımı atma konusundaki kararlılığını ortaya koyacak. Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürt gruplar ve Irak yönetiminin ortak çözüm bulması için her türlü arabuluculuğu, hatta hakemlik yapmayı teklif ediyor. Çekiç güç uçaklarının Irak üzerinde yaptıkları uçuşlar kontrol altına alınacak. Türkiye, Irak'taki otorite boşluğunun devam etmesine ve bölgenin huzur ve asayişini bozacak taraflara karşı kayıtsız kalmayacak. Türkiye'nin direnci ve kararlı tutumu nedeniyle ABD yönetimi Irak politikasında önemli bir politika değişikliğine gitmek zorunda kaldı. George Bush yönetimi ABD'nin kukla Kürt devleti kurmak için başından beri Türkiye'ye yaptığı hamilik dayatmasını terk ediyordu. Amerikan yönetimi kukla devletin kurulmasını Türkiye'yi bertaraf ederek Türkiye'ye rağmen gerçekleştirme politikasını benimsedi. Bush Irak'a saldırıyor. Bu politikanın ilk uygulaması 16 Şubat 2001 günü Bağdat'ın 5 ayrı bölgesinin bombalanması sırasında görüldü. Saldırı Türkiye'ye bildirilmedi. Bombardıman için en uygun yer olan ve Irak'ın kuzey ve güneyinde sözde uçuşa yasak bölgelerde denetim uçuşu yapan keşif güç uçaklarının konuşlandırıldığı İncirlik üssü de kullanılmamıştı. ABD ve İngiliz savaş uçakları İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta bulunan Agratur üssünden ve Körfez'deki savaş gemilerinden havalandı. Genelkurmay kaynaklarınca ABD'nin bölgedeki hazırlıkları şu şekilde saptanıyordu. ABD, Kuzey Irak'ın çeşitli yerlerine sahra birlikleri yerleştirip bunların ortak bir merkezden sevk ve idaresinin sağlanması için Zaho ve Erbil'de merkez komutanlıkları kuruyordu. Kuzey Irak'ın çeşitli yerlerine yerleştirilen sahra birlikleri zaman içinde Kuzey Irak'ta kurulacak devletin denetimine bırakılacak ve ağır silah eğitiminden geçirilen peşmerge kuvvetleriyle desteklenecekti. Her türlü silah ve mühimmat da bu kuvvetlere bırakılacaktı. Böylece Kuzey Irak'ta kurulan devletin ordusu yaratılmış olacaktı. ABD ayrıca bölgede orta büyüklükte ve küçük uçakların inip kalkabileceği 5 askeri havaalanı kurmayı planlıyordu. Kuzey Irak'taki dağınık ve tam disipline olmamış KDP ve KYB peşmergelerinin daha disiplinli hale getirilerek yeniden gerilla eğitiminden geçirilmesini planlıyor ve ilkbahar aylarında uzun menzilli silahların kullanımı konusundaki eğitimlerin İsrail ve son saldırıda da kullanılan Agratur üssünde yapılacağı belirtiliyordu. Bush, göreve gelişinin ilk ayında düzenlenen 16 Şubat saldırısının emrini bizzat kendisi vermişti. Pentagon, bunun 2 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğunu açıkladı. Saldırıda çok iyi silahlanmış 24 uçak kullanıldı. ABD, Rusya ve Çin'e ben istediğimi yaparım, bombalarım, asarım, keserim, güçlüyüm, ayağınızı denk alın mesajı verdi. Irak'a uçuşlar düzenleyerek ambargoyu denen Avrupa'ya benden bağımsız Avrupa ordusu kuramazsın, Irak'a uçak indirip kaldıramazsın demiş oluyordu. ABD'nin bu eylemle esas uyarı yapmak istediği başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriydi. Bu operasyonda İncirlik Üssü'nün kullanılmaması, bundan böyle yapılacak operasyonların Türkiye'nin katkısı olmadan da gerçekleştirebileceğini göstermek içindi. Böylece bir yandan Irak yönetimine, diğer yandan da Türkiye'ye gözdağı verilmek isteniyordu. Ayrıca ABD, Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye, İran ve bazı Arap ülkelerinin Bağdat'la geliştirdikleri ilişkileri kesmelerini istiyordu. İlişkileri devam ettirme yolunu seçtikleri takdirde Saddam yönetiminin yanında yer almış sayılacaklar ve aynı muameleye maruz kalacaklardı. ABD'nin üstü kapalı tehdidi böyleydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 20 Şubat 2001'de İstanbul Üniversitesi'nde yapılan Kıbrıs konulu konferansta Amerikan ve İngiliz uçaklarının Kıbrıs'taki Dikelya Agratur üssünden havalandıkları bilgisini doğruladı ve Kıbrıs'taki İngiliz üs bölgesinin Amerikan üssü haline geldiğini belirtti. Denktaş'ın konuyla ilgili değerlendirmesi de şöyleydi. Avrupa Birliği ve Amerika'nın Kıbrıs konusunda Türkiye'yi bu kadar sıkıştırmasının nedeni Doğu Akdeniz'e hakim olmak içindir. Kıbrıs sorunu aslında budur. Türkiye'yi Akdeniz'de egemen kuvvetlerden biri olmaktan çıkarmak. Denktaş, Orta Doğu petrolleri, doğalgaz boru hattı ve su kaynakları nedeniyle Batı ve ABD'nin Akdeniz'de mutlak egemenlik kurmak istediğini söyledi. Irak saldırıda Körfez'deki uçak gemilerinin yanı sıra Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü Agratur'un da kullanılması Kıbrıs'ın Türkiye ve bütün bölge için önemini bir kez daha göstermişti. ABD Büyükelçisi'nin Ecevit'ten istekleri. Türkiye'nin kararlılığını bütün bölgeye hissettirdiği günlerde Kuzey Irak'ta pek bir hareket gözükmüyordu. 18 Şubat 2001 tarihinde Kuzey Irak'ta dikkat çekici bir olay gerçekleşti. KDP Merkez Komite Üyesi ve İstihbarat Başkanı François Hariri, Erbil'de makam aracında silahlı saldırıya uğradı. Hariri ve koruması öldü. Şoförü de ağır yaralandı. KDP'nin 3. adamı düzeyinde olan Hariri, Erbil valiliği de yapmıştı. Hariri'ye 1997 yılında da silahlı bir suikast teşebbüsünde bulunulmuş, Hariri yaralı olarak kurtulmuştu. Bölgeyi yakından tanıyan uzmanlar, Hariri'nin KDP lideri Mesut Barzani'nin Irak'la ilişkilerini geliştirme politikasını sabote etmeye çalıştığını belirtiyordu. KDP liderinin Hariri hakkında Türk istihbarat birimlerine Batılı istihbarat birimleriyle ilişkisi konusunda bilgi verdiği söyleniyor. Ayrıca Hariri'nin PKK ile de çok yakın teması olduğu biliniyordu. Başbakan Bülent Ecevit, 27 Şubat 2001'de ABD Büyükelçisi Robert Pearson'la sürpriz bir öğle yemeğinde buluştu. Yemeğin gerekçesi olarak Ecevitlerin Pearson çiftini daha önce bir öğleden sonra çayına davet ettikleri, ABD Büyükelçisi ve eşinin de bu davete karşılık verdiği basında yer aldı. Ancak bu yemek masum bir öğle yemeği değildi. Yemek sırasında Pearson'ın Türkiye'den bazı isteklerde bulunduğu, bunun karşılığındaysa ekonomik krizden doğan zararı karşılama ve destek vaadinde bulunduğu öğrenildi. Pearson, Türkiye'de büyük tepki gören son Irak bombardımanı ile ilgili olarak ABD'nin Kürt politikasının değişmediğini ve yeni politikalar konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söylüyor ve hemen ardından ekliyordu. Irak'ta ABD'nin yanında olun. Pearson'ın Ecevit'ten istekleri şöyleydi. 1. Türkiye-ABD ilişkilerinin 2001 yılında karşılıklı güven ölçüleri içerisinde yürüyebilmesi için Türkiye, Irak'a karşı mücadelede ABD'nin yanında yer almalı ve sorumluluk üstlenmelidir. 2. Türkiye, ABD ve müttefiklerinin Irak politikasını desteklediğini teyit etmelidir. 3. Türkiye, İncirlik üssünün statüsünde bir değişiklik olmadığını ve ABD ile birlikte İncirliği kullanması konusunda bir anlaşmazlık olmadığını duyurmalıdır. 4. Türkiye, Kuzey Irak politikasında ABD'nin ve BM'nin programını desteklediğini göstermelidir. 5. Bu koşullar altında ABD, Türkiye'ye siyasal ve ekonomik alanlarda her türlü desteği vereceğini açıklayacak ve gereğini yapacaktır. 6. ABD, hükümetteki uyumu kararlılıkla desteklemektedir. 7. ABD'nin Türkiye'nin iç sorunlarına karışmak gibi bir niyeti yoktur. Türkiye'de iç huzurun sağlanması için ABD'den talep edilen meşru destek verilecektir. 8. Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkasya'da ABD kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm sağlama ve uygulamasından büyük yarar beklenmektedir. 9. Türkmenistan'da kurulması planlanan savunma sanayisinin örgütlenmesinde ABD'nin ortak çalışma planı uygulanmalıdır. 10. ABD, bilinen Kürt politikasının değişmediğini ve yeni politikalar belirlemek için herhangi bir çalışma yapmadığını beyan ediyor. 11. ABD adına Türkiye ve komşu ülkelerle gerçekleştirilecek diplomatik görüşme ve anlaşmalar burada belirtilen çerçevede olacaktır. 12. İncirlik üssüne önümüzdeki Nisan ayında 4 tanker uçağı inecektir. İniş tarihi 3 gün önceden bildirilecektir. 13. İncirlik'teki mevcut zırhlı araç ve cephaneye ilave yapılmayacaktır. 14. İsrail Hava Kuvvetleri üssünden ABD'ye ait Sahra levazımatı ve ağır silah nakledilmesi halinde Türkiye'ye bilgi verilecektir. 15. Bu çalışmalar ortak savunma işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek dayanışmanın gereği olup sorumluluklar ön plandadır. Anlaşmalar çerçevesinde meydana çıkabilecek görüş ayrılıkları görüşmeler yoluyla saptanıp çözülecektir. Bu istekler şu ortamda gündeme geliyordu. Türkiye, son dönemde Orta Asya Cumhuriyetlerinin oluşturduğu Şangay Beşlisi ile ABD'den bağımsız bir Orta Asya politikasına yönelmiş ve bölge ülkeleriyle karşılıklı çıkar temelinde işbirliği konusunda adımlar atmıştı. Türkiye'deki ekonomik krizden sonra ABD Başkanı George Bush, Başbakan Ecevit'i telefonla arayarak ekonomik krizde Türkiye'ye tam destek vereceğini açıkladı. Bu telefon gazetelerin manşetlerine ilaç gibi geldi. Umut veren telefon başlıklarıyla yansıdı. Bush ve Pearson'ın ard arda yaptıkları açıklamalar ABD'nin bölgeye hızla abandığını gösteriyordu. Ancak Washington tarafından Türkiye'nin önüne konan senaryolar bundan ibaret değildi. Brüksel'deki NATO Bakanlar Konseyi toplantısında İsmail Cem'le görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell da başka uyarıları gündeme getiriyordu. ABD'yi en çok rahatsız eden konuların başında Ankara'nın Irak'la son dönemde geliştirdiği ilişkiler geliyordu. İşte bu ilişkiler Colin Powell'la Türk Dışişleri Bakanı İsmail Cem arasındaki görüşmenin baş konusuydu. Powell'ın mesajı şöyleydi. Irak'a uygulanan ambargoya sadık kalın. Irak ambargosunu delmekten vazgeçin. Powell, Cem'e bu mesajı verirken bir yandan da isimsiz Amerikalı yetkililere atfen yapılan açıklamalar basına yansımaya başladı. Buna göre Amerika, Türkiye'nin Irak ambargosundan doğan maddi kaybını telafi etmeye de hazırdı. Washington, sopayı gösterirken havucu da eksik etmiyordu. Bu haberler ortalıkta dolaşırken bir başka dayatma daha Türkiye'nin önüne konuverdi. Amerika, Ankara'dan Kerkük yumurtalık petrol boru hattının denetimini BM'ye bırakmasını istiyordu. Brüksel'de konuşan Amerikan yetkilisine göre Türkiye Suriye gibi davranmalıydı. Amerikan kaynaklarının iddiasına göre Suriye, Irak'la petrol ticaretini BM denetimine vermişti. Aynı konu Powell-Cem görüşmesinde de ele alındı. Powell, petrol boru hatlarının BM kontrolünde çalışmasının Irak'ın petrol ihracatını daha iyi denetleme olanağı vereceğini söyledi. Bütün bu gelişmelerin son ayağında Yakın Doğu'dan sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Edward Walker, Türkiye'ye baskın bir ziyaret gerçekleştirdi. 1 Mart 2001 günü Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Uğur Ziyal'la görüşen Walker, kısa bir açıklama yaptı. Walker, görüşmede Orta Doğu ve Türkiye-Irak ilişkilerinin yer aldığını söyledi. Türkiye'nin ilerlemesi için gerekli ihtiyaçları konuştuk, dedi. Müsteşar Yardımcısı Uğur Ziyal, Walker'ın halkı değil Saddam'ı hedef alacağız dediğini belirtti. Ziyal, ABD'nin yeni Irak politikası olarak adlandırdığı bu politikayı eskisine göre daha gerçekçi bulduklarını söyledi. Ziyal'ın açıklamaları, dışişlerindeki Amerikan politikasına yakın real politik tutumun ilk işaretlerini taşıyordu. ABD'nin 3 yeni talebi. ABD, Şubat krizinin ardından Mart ayında Türkiye'ye yüksek miktarda kredi önerdi. Ekonomide tam yetkili bakan görevi verilen Kemal Derviş'in ABD'nin doğrudan mali desteği zor olduğundan uluslararası bankalardan kredi arayacağı basına yansıdı. ABD'nin bu krediyi iki Amerikan Musevi Bankası aracılığıyla sağlamayı önerdiği belirtiliyordu. Ancak bu kredi karşılığında 3 alanda siyasal güvence istendiği kaydediliyordu. ABD'nin 25 milyar doların karşılığında taviz istediği 3 alan Kıbrıs, Güneydoğu ve askeri işbirliğiydi. ABD'nin çeşitli kanallardan hükümete ulaştırdığı öneriye göre 25 milyar doların karşılığında Türkiye, Güneydoğu'da belediyelerin ve sivil kuruluşların faaliyetlerini engellemeyecek, Kıbrıs'ın AB üyeliğine karşı çıkmayacak ve ABD ile ikili anlaşmalarda ve NATO anlaşmalarındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirecekti. ABD'nin isteği Güneydoğu'yu fiilen Türkiye'den koparacak bir politikayı uygulatmaktı. ABD bu politikayı Kürt sorununa çözüm paketi olarak gündeme getiriyordu. Yerel yönetimlerin kendi imkanlarıyla veya dışarıdan kredi alarak yaptığı yatırımların engellenmemesi de bir başka koşuldu. ABD, Güneydoğu'daki yerel yönetimlerin dışarıdan kredi olanağı bulması durumunda hazinenin de onay vermesini istiyordu. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde kritik noktayı Kıbrıs ve Ege konusu oluşturuyordu. Türkiye, Kıbrıs'ta ABD ve AB tarafından yürütülen ortak politikaya karşı Kıbrıs'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir anlayışıyla hareket etmeyi benimsemişti. Türkiye, AB'nin Türk ordusunu adada işgalci ilan eden kararlarından sonra Birleşmiş Milletler'deki barış görüşmelerinden çekilmişti. Bundan sonra Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bütünleşme programı hızlandırılmıştı. ABD, Türkiye'den Kıbrıs'ın AB üyeliğine karşı çıkmamasını isteyerek aslında Türkiye'nin KKTC'nin varlığından vazgeçmesini öneriyordu. Üçüncü istek ise askeri işbirliği alanındaydı. Bu başlık altında başta İncirlik üssünün kullanılması, Irak'a karşı müdahale, Orta Asya ve Balkanlarda ortak askeri çalışmalar bulunuyordu. ABD ve AB'den ortak paket. Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan ortak bir paketle karşı karşıyaydı. Bu tablo özellikle 1999 yılı Aralık ayında Türkiye'nin Avrupa kapısına bağlanmasıyla netleşmişti. 2001 yılında bu paketle ilgili en somut talep Kıbrıs konusuydu. Bu paketin birinci maddesinde Türkiye'nin Kıbrıs'tan vazgeçmesi isteniyordu. Paketin diğer maddeleri ise Kuzey Irak'ta ve Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği AGSK konusunda tavizdi. Ocak 2001'den itibaren Kıbrıs, Kuzey Irak ve AGSK gündemli ziyaretlerde büyük bir artış oldu. 8 Ocak 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden ABD Kıbrıs Özel Temsilcisi Alfred Moses, 10 Ocak'ta da Ankara'ya gelerek dışişleri yetkilileriyle görüştü. Moses, Denktaş'ı BM görüşmeleri için ikna etmeye çalıştı. Moses'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında İngiltere'nin Kıbrıs temsilcisi David Haney de Ankara'daydı. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le görüşen Haney, Türkiye'nin kararlı tavrıyla karşılaştı. 11 Ocak'ta Denktaş'ta görüşen Haney, Denktaş'tan KKTC'yi tanımadan bizi görüşmelere zorlayamazsınız yanıtını aldı. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, 17 Ocak'ta katılım ortaklığı belgesi çerçevesinde hazırlanan ulusal programa ilişkin bir açıklama yaptı. Kıbrıs'a ilişkin gelişmelerden rahatsız olduğunu söyleyen Verheugen, Kıbrıs Türk toprağı olarak Avrupa Birliği'ne giremez dedi. Türkiye'de CIA istasyon şefleri toplantısı. ABD ve Avrupa'nın Türkiye üzerine yoğun bir şekilde abandığı günlerde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den bir heyet Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 26 Mart günü Türkiye'ye gelen heyetin başında CIA'in başkan yardımcısı Ol Stettner'ın olduğu 28 Mart 2001 tarihli gazetelere yansıdı. Ertesi gün MIT, heyetin gezisinin turistik ve özel amaçlı olduğu yolunda bir açıklama yaptı. Gazetelerde yayımlanan haberlerde ABD Büyükelçiliği kaynaklarının verdiği bilgiye dayanarak CIA Başkan Yardımcısının Türkiye'ye gelmediği, gelen kişinin CIA'ye bağlı Central Intelligence for Community Management adlı kuruluşun müdür yardımcısı Juan Dempsey olduğu belirtildi.